5. Bölüm. Tanrı İsa Mesih de insan oldu.
Kutsal yazılar Mesih İsa'nın hem tam olarak insan hem de tam olarak Tanrı olduğunu öğretir. Pavlus, çünkü Tanrılığın tüm doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor demiştir. Koloseliler 2:9. Mesih İsa tamamen Tanrı ve insan olduğundan dolayı Babayla ve Kutsal Ruh'la eşsiz bir ilişki içerisindedir. Mesih İsa doğumunda gönüllü olarak kendisini Babanın yetkisi altına koymayı seçmiştir. Mesih İsa bu şekilde davrandı. Çünkü Tanrı'nın planına göre böyle olması gerekiyordu. Pavlus bunu Filipililer 2:5-8'de şöyle açıklamaktadır. Mesih İsa'da olan düşünce sizde de olsun. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'yla eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Mesih İsa'nın Tanrı'ya eşitliğini bıraktığını belirten söz, onun başlangıçta Tanrı'ya eş olduğunu gösterir. Burada Grekçe eşitlik anlamına gelen kelime isos, geometride eşit açılı üçgenleri tanımlamak için de kullanılır. Filipililerde okumuş olduğumuz ayetler, Mesih İsa'nın iki şekilde var olduğunu öğretir. Tanrı olarak ve sonra kul özünde, insan benzeyişinde. Pavlus, Mesih İsa'nın insan benzeyişinde kul özü almasını beklenmeyen bir şey olarak vurgular. Çünkü Tanrı insan olmuştur. Mesih İsa, Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak olarak görmedi. Yeryüzündeki yaşamını, babasının gücüyle yaşamıştır. Tanrı'nın oğlu, babaya itaat edip insan oldu ve gönüllü olarak Tanrı'ya itaatin en üst derecesini yerine getirdi. Kendisini dünyanın günahları uğruna kurban etti. İsa'nın Tanrı'ya itaat etmesi, onun baba ve kutsal ruhla olan eşitliğini bozmaz. Tanrı'nın oğlu babasıyla aynı doğada olmalıdır. Bu gerçek, Yuhanna 5:17-18'de açıklanmıştır. Ve kutsal kitap yorumcularından Leon Morris bu konuda şu yorumu yapar. İsa, Sept günü Kudüs'te sakat bir adamı iyileştirmiştir ve bunun sonucu olarak Yahudi önderler çılgına dönmüştür. Bunun üzerine İsa'nın savunması şöyle olmuştur. Babam hala çalışmaktadır, ben de çalışıyorum. Yuhanna 5:17. Bu söz üzerine çılgına dönen Yahudiler onu öldürmek istediler. Çünkü yalnız Sept gününün düzenini bozmakla kalmamış, Tanrı'nın kendi babası olduğunu söyleyerek kendisini Tanrı'ya eşit kılmıştır. A18. Burada kullanılan geçmiş zaman İsa'nın bunu bir kere değil, sürekli olarak yapmakta olduğunu belirtir. Bununla beraber bu uygulama hedefsiz veya dini kurallara karşı dikkatsiz değildi. Bu uygulama İsa'nın göksel babasıyla olan ilişkisinden kaynaklanıyordu. Tanrı'nın oğlu olduğu için Sept gününde istediği gibi hareket etmiştir. Bu nedenle Yahudiler İsa'nın davranışında sadece Sept gününü tutacaksın buyruğuna karşı gelinmesini değil, ayrıca en ciddi hakaretlerden birisini görmüşlerdi. Kendisini Tanrı'ya eş koşmak. Ona Galile'de eziyet edilmiş olmasına şaşırmamak gerekir. Mesih İsa, babasının çalışmakta olduğu gibi kendisinin de çalıştığını söylemiştir. Babasının kulu olarak değil, onun gibi aynı eşdeğerde çalışmaktadır. Profesör E.W. Hengstenberg'in de belirtmiş olduğu gibi, Tanrı'nın Sept günü gözetmeden durmaksızın çalıştığı Yahudilerce bilinmekteydi. Yahudiler, Yaratılış 2:3'teki 7. günü yaratıcı bir iş olarak görmektedirler ve her zaman da öyle görmüşlerdir. Bu durum sadece birinci Sept'e aitti. Tanrı'nın daha sonraki işlevleri günleri ayırt etmez. Bu nedenle Mesih'in Tanrı'ya baba demesi bağlamından Yahudilerin anlayışına göre hakaret sonucu çıkarılmıştır. Mesih İsa burada baba nasıl çalışıyorsa oğlun da aynı şekilde çalıştığını vurgulamaktadır. Seçmiş olduğu kelimeleri kazayla seçmemiştir. Sept günü çalışmak için değil, dinlenmek içindi ve Mesih İsa Sept gününde hasta birisini iyileştirmişti. Fakat İsa bununla da yetinmeyip kendisinin eşsiz olan babayla çalıştığını söylemiştir. Baba sürekli olarak yaratılışın devamını sağladığı gibi Mesih İsa da yaratılışın devamını sağlamaktadır. Bakınız Koloseliler 1:16. Yahudiler için bu bir hakaretti. Yahudiler İsa'nın Tanrı'ya baba demekle ne demek istediğini anlamışlardı. İsa, Yahudilerin antlaşma altında söyledikleri Tanrı babamızdır anlamından bahsetmiyordu. Tanrı'dan babası olarak bahseden İsa, onunla eşsiz ve doğal bir ilişkiden bahsediyordu. J.K. Barrett bu konuda şöyle yorumluyor. İsa Tanrı'nın babası olduğunu ileri sürmüştür. Tanrı'nın çocuğu olması kavramı İsrail'in konuşma geleneğine girmemişti bile. Ve İsa'nın Tanrı ile birlikte çalışmakta olduğu varsayımı İsa'nın Tanrı'ya eşit olduğu anlamına gelir. Mesih İsa insandan doğarak beden aldığı için Tanrı'yı yeryüzünde tüm doluluğuyla görebiliriz. İsa Mesih'te insan olan Tanrı'nın biricik yüceliğini görürüz. Yuhanna 1:14. Fakat diğer ayetlerde şunları okuyoruz. Hiç kimse beni görüp yaşayamaz. Hiç kimse hiçbir zaman Tanrı'yı görmüş değildir. Hiç kimsenin görmediği ve göremeyeceği. Mısır'dan çıkış 33:20, Yuhanna 1:18, 1. Timoteus 6:16, 1. Yuhanna 4:12. Hiç kimsenin Tanrı'nın gücünü tümüyle ve tüm görkemiyle görüp yaşayamayacağı doğrudur. Meleklerin huzurunda olmak bile inançlı kişilerde ölüm derecesinde korku ve heyecana neden olmuştur. Daniel 10:5-11. Yine de Tanrı görülmüştür. Musa Tanrı'ya kendisini görmek istediğini söylediğinde Tanrı, hiç kimse beni görüp yaşayamaz demiştir. Fakat buna rağmen Tanrı Musa'yı bir kayanın tepesine çıkarıp eliyle Musa'yı örterek görkemini aradan geçirmiştir. Ardından Tanrı şöyle demiştir. Ve elimi kaldıracağım ve arkamı göreceksin. Fakat yüzüm görülmeyecek. Mısır'dan çıkış 33:23. Musa Tanrı'yı görmüştür fakat sadece gücünün yettiği kadar görebilmiştir. Tanrı'nın görünmüş olduğu başka durumlar da olmuştur. Yakup Tanrı'nın fiziksel görünümü olan bir adamla güreştikten sonra kutsal yazıya göre Tanrı ile uğraşıp onu yenmiştir. Yaratılış 32:28. Bakınız Hoşea 12:3-4. Yakup şöyle demiştir. Allah'ı yüz yüze gördüm ve canım sağ kaldı. Yaratılış 32:30. Musa, Harun, Nadab ve Abihu İsrail'in Tanrısını gördüler. Mısır'dan çıkış 24:9-11. Şimşon'un babası Manoah mutlaka öleceğiz çünkü Tanrı'yı gördük demiştir. Hakimler 13:22. Tanrı'yı göksel bir görümde gören Yeşaya, Rabbi gördüm, gözlerim ruhların Rabbi olan kralı gördü demiştir. Yeşaya 6:1-3-5. Kutsal yazıların açıkladığına göre insanlar Tanrı'nın görkemini ve gücünü tam olarak görüp yaşayamazlar. Yine de Tanrı, insanın kapasitesinin onu kavrayabileceği derecede insana görünmüştür. Yeni antlaşmaya göre Tanrı, zaman ve tarih içerisinde İsa Mesih'in kişiliğinde görünmüştür. İsa Mesih, kendisini görmenin Tanrı'yı görmek olduğunu söylemiştir. Yuhanna 12:45, 14:5-9. Koloseliler 1:15'te Mesih'in görünmez Tanrı'nın görüntüsü olduğu yazılmıştır. İbraniler kitabının yazarı şöyle der. Oğul, Tanrı'nın yüceliğinin parıltısı ve onun varlığının öz görünümüdür. İbraniler 1:3. Öz görünüm, Grekçe'de öz ürünüdür olarak geçmektedir. Buradaki tanım Koloseliler 1:15'tekinden daha da güçlüdür. Joseph H. Thayer'e göre bu kelime bir bal mumuna veya metale basılmış bir damga anlamında kullanılıyordu. Aynı bağlamda bu kelime Tanrı'nın Mesih üzerindeki damgasını göstermek için kullanılmıştır. Tanrı'nın Mesih'teki esini kutsal üçlemenin, esinin doluluğunun bir göstergesidir. İsa Mesih'in gelişinin ilk amacı gerçeği göstermekti. Yargılamak ve vermiş olduğunu talep etmek için tekrar yeryüzüne gelecektir. C.S. Lewis'in de ifade etmiş olduğu gibi, Tanrı neden düşmanın eline geçmiş olan bu dünyaya kılık değiştirmiş bir şekilde iniyor ve iblisin kökünü kazımak için bir çeşit gizli bir topluluk başlatıyor? Neden kuvvetle inip dünyayı fethetmiyor? Yeterince gücü olmadığından dolayı mı? Mesih inanları onun kuvvetle ineceğini düşünüyor. Ne zaman olacağını bilmiyoruz. Fakat neden ertelediğini tahmin edebiliriz. Özgürce onun tarafına katılmamız için bize şans veriyor. Müttefik kuvvetleri Almanya'ya ilerleyene kadar bekledikten sonra bizden yana olduğunu söyleyen bir Fransızı düşünmemişizdir. Tanrı fethedecek. Tanrı'nın açıkça ve doğrudan dünyaya karışmasını isteyenlerin Tanrı araya girdiğinde Tanrı'nın neler yapabileceğinin farkında olup olmadıklarını merak ediyorum. Bu gerçekleştiğinde dünyanın sonu gelmiş olur. Yaratıcı sahneye çıktığında oyun biter. Tanrı kesinlikle fethedecektir. Fakat onun tarafında olduğunuzu söylemenin ne faydası var öyleyse? Tüm doğal evrenin bir rüya veya aklınızdan bile geçmemiş başka bir şey gibi bazılarımız için çok güzel, bazılarımız için berbat olan, hiçbirimizin başka bir şansın olmayacağı bu dünyanın eriyip gittiğini görmek neye yarar? İşte o zaman Tanrı kılık değiştirmeden ortaya çıkacak. O kadar görkemli olacak ki bazıları için dayanılmaz sevgi ve bazıları için dayanılmaz korku saçacak. İşte o zaman kendi tarafınızı tutmakta çok geç kalmış olacaksınız.
Oğul olan İsa Mesih.
Kutsal kitapta oğul kelimesi genel ve mecazi anlamlarda çeşitli şekillerde kullanılmıştır. Grekçe'de oğul anlamına gelen iki kelime vardır. Teknon ve huios. Teknon kelimesi çocuk sahibi olma kökeninden gelir ve oğul, kız veya çocuk anlamlarına gelir. Diğer Grekçe kelime olan huios kelimesi yazılı dilde kullanılsa da Strong's Exhaustive Concordance huios kelimesini şöyle tanımlıyor. Huios kelimesi geniş anlamda mecazi akrabalıklar için kullanılır. Mesih İsa için oğul kelimesi en az 4 şekilde kullanılır. Meryem oğlu, Davut oğlu, insan oğlu, Tanrı oğlu. Bu 4 terim İsa'nın babayla ve insanlıkla olan doğal ilişkisini tanımlar.
Meryem oğlu.
İsa'nın insan doğasına göre bir ailesi vardı. Bu bağlamda Nasıralı İsa fiziksel anlamda bir oğuldu.
Davut oğlu.
Bu bağlamda Davut oğlu, huios, mecazi anlamda kullanılır. Çünkü Davut'un ilk neslinden değildir. Bakınız Matta 22:42-45. Bununla birlikte bu kullanım Mesih İsa'nın Davut'tan geldiği ve Davud'un mirasçısı olduğu anlamına da gelebilir.
İnsanoğlu.
İnsanoğlu terimi Yahudiliğe özgüdür ve ilk olarak Eski Antlaşma'da kullanılmıştır. İnsan için kullanılan iki kelime Adam ve Nos, çoğul anlamında kullanılır. Bireyden bahsedilirken bir insanoğlu denilir. Örneğin Peygamber Hezekiel'den 90 kez insanoğlu olarak bahsedilir. Bu kullanım Daniel 7:13-14'te Mesih'ten bahsedilirken de kullanılır. Yeni Antlaşma'da insanoğlu terimi İbraniler 2:6-8 dışında tamamen İsa için kullanılmıştır. İbraniler 2:6-8'de kullanılan insanoğlu kelimesi tüm insanlığı ele alır. Eski Antlaşma bu terimi genel anlamda kullanırken İsa bu kelimeyi mecazi ünvan olarak kullanmıştır. Bu terim Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'nın dışında sadece 3 kez kullanılmıştır. Bu terim Matta'da 32 kez, Markos'ta 15 kez, Luka'da 25 kez ve Yuhanna'da 12 kez geçmektedir. Ve hepsinde de bu terim İsa'nın kendisi tarafından kullanılmıştır. Yuhanna 12:34'te bu ünvanın ne anlama geldiği başka bir kişi tarafından sorulmuştur. Mesih'in yaşamında her yönüyle bu terimin sık sık kullanıldığını görüyoruz. Hizmet ederken, eziyet edilirken ve yüceltilirken kullanılmaktadır. İncil'in ilk 4 kitabında İsa bu ünvana tam bir anlam kazandırmıştır. Mesih'in bu ünvanı kullanması iki düşünce çizgisinde yer alır. Birincisi, insanoğlu teriminin kullanımı tanrısal bir anlamdadır. Mesih günahları bağışlama yetkisi olduğunu Matta 9:6, Markos 2:10, Luka 5:24 ve Sebt gününün Rabbi olduğunu göstermek için bu ünvanı kullanır. Matta 12:8, Markos 2:28, Luka 6:5. Buradaki vurgu Mesih'in yetkisi üzerindedir. Mesih'in sadece Tanrı'ya ait olan yetkiye de sahip olduğu anlaşılmaktadır. Mesih'in tanrısallığı üzerindeki bu vurgu, gelecekteki yüceltilişiyle ilgili kullanımında da görülür. İkinci, insanoğlu teriminin kullanımı, Mesih'e insan anlamı verir. Mesih'in insanoğlu terimini kullanmasının amacı tanrısallığına işaret etmek olduğu gibi insanlığına da işaret etmektir. Bunu İncil'in ilk 4 kitabında iki şekilde görürüz. Birincisi, Mesih'in günlük işlerinde kullanılan ünvandır. Matta 11:19. İkincisi ise İsa'nın eziyet görmesinden ve ölümünden bahsedilirken kullanılan ünvandır. Markos 8:31. İsa'nın insan olduğu fikri sonunda öleceğini gösterdiğinden Yahudilerin Mesih'le ilgili böyle bir kavrama inanmaları çok zordu. Üçüncüsü de İsa kendisini sadece eziyet çekip ölecek olan insanoğlu olarak değil, aynı zamanda görkemle dönecek olan kişi olarak tanıtmıştır. Matta 24:30, Markos 14:62, Luka 17:22, 18:8, 22:69 ve benzeri ayetler. Sanhedrin'in ve başkâhin Kayafas'ın önünde yargılanırken, kendisine açık bir biçimde Daniel 7:13-14'te belirtilmiş olduğu gibi insanoğlu olarak tanıtmıştır. Gece rüyetlerinde gördüm ve işte insanoğluna benzer biri göklerin bulutları ile geldi ve günleri eski olana kadar geldi. Ve onun önüne kendisini yaklaştırdılar. Ve bütün kavimler, milletler ve diller ona kulluk etsinler diye kendisine saltanat, izzet ve krallık verildi. Onun saltanatı geçmeyecek ebedi bir saltanattır ve krallığı yıkılmayacak bir krallıktır. Kayafas Mesih İsa'ya şöyle sormuştur. Yüce olanın oğlu Mesih sen misin? İsa benim dedi. Ve sizler insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz. Markos 14:61-62. İsa bu sözleriyle büyük bir yücelikle yargılamaya ve yeryüzünde hüküm sürmeye geleceğini belirtmiştir. Kayafas'ta olan bu konuşmasında İsa, insanoğlu ve yüce olanın oğlu unvanlarını kabul eder. Bakınız Yuhanna 3. bölüm 15. ayetten 17. ayete kadar. Gleason Archer, Mesih'in neden insan ve Tanrı doğasına sahip olduğunu şöyle açıklar. Bu, insanoğlu kelimesinin ne anlama geldiği sorusunu ortaya atar. Mesih neden tanrısal yüce kral olarak değil de yüce bir insan olarak temsil edilmiştir? Bunun cevabı insanın kurtuluşunun vazgeçilmez parçası olan Mesih'in doğuşunda aranmalıdır. Adem'den gelen günahlı insanlar, insanların günahlarını üzerine yüklenen günahsız bir insan olmadan kurtuluşa erişemezlerdi. Eski antlaşmada kurtarıcı kelimesi günahlı kişiyi satın alan bir akraba anlamına gelen Goel kelimesinden gelir. Bu nedenle bu kişinin satın aldığı kişiyle kandaş olması gerekirdi. Gereksinim ne olursa olsun kimin gereksinimini karşılarsa karşılasın, ister onu köllükten geri satın alsın. Levililer 25:48. İsterse satacağı mala fidye yatırmış olsun. Levililer 25:25. İster çocuksuz dulla ilgileniyor olsun. Rut 3:13. Veya isterse kan öcü alan olsun. Çölde Sayım 35:19. Mutlaka kandaş bir akraba olması gerekiyordu. Tanrı İsrail'e kendisini fidyeyi ödeyen kurtarıcı olarak tanıtmıştır. Mısır'dan çıkış 6:6, 15:13, Yeşaya 43:1, Mezmur 19:14. Fakat Tanrı bakireden doğarak beden almadan önce Tanrı kendisini nasıl İsraillerin Goeli olarak tanıtacağı bir gizem konusuydu. Tabii ki yaratılış yoluyla Tanrı onların babası sayılıyordu. Fakat Goel, fiziksel anlamda kandaş bir ilişki, yani akraba gerektiriyordu. İşte bu yüzden Tanrı bizden bir kişi olup, bizim suçlarımızın ve günahlarımızın cezasını çekmekle, bizleri fidyeyle kurtarmıştır. Söz, insan olup aramızda yaşadı. Biz de onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu olan biricik oğulun yüceliğini gördük. Yuhanna 1:14. Günahlarımız için fidye ödenmeden Tanrı bizi bağışlayamazdı. Yoksa kendi kutsal yasasına karşı gelinmesine göz yummuş olurdu. Tanrı ancak Mesih'te beden alıp insanlığın günahlarını tatmin edici bir şekilde ortadan kaldırabilirdi. Çünkü insan ırkını sadece gerçek bir insan temsil edebilirdi. Fakat tanrısal adaletin yerine gelmesi için günahın gerektirdiği sonsuz cehennem cezasını yalnız Tanrı kesin olarak ortadan kaldırabileceğinden kurtarıcının Tanrı olması gerekiyordu. Sadece Tanrı onları sonsuz cehenneme göndermek yerine böyle haklı bir kurtuluş planını tasarlayabilir ve günahları aklayabilirdi. Romalılar 4:5. İşte tüm çağlar boyunca inanlar için etkili bir kurban olan yetkin insan aynı zamanda Tanrı'nın kendisiydi. Daniel 7:13 göz önüne alındığında Mesih'in insanoğlu terimini kullanması açıklığa kavuşmaktadır. Bu ünvan açık bir şekilde Mesih'e ait bir ünvandır ve Mesih açıkça Daniel 7:13'teki kişi olduğunu ileri sürmüştür. Daniel'in bahsettiği ünvanın Yahudilerce anlaşıldığı görülüyor. Fakat İsa'nın ileri sürdüğü iki sav, Yahudi din önderlerince dikkate alınmamıştır. Birincisi Yahudiler acı çeken değil, zaferler kazanan bir Mesih'in geleceğini umuyorlardı. Bekledikleri Mesih'in ruhsal bir önder değil, siyasal bir önder olacağını sanıyorlardı. Fakat İsa, insanoğlunu acı çeken ve ölmesi gereken Mesih olarak tanıtmıştır. İkincisi de, Yahudiler Mesih'in beden almış Tanrı olacağını düşünmüyorlardı. Geleneksel olarak Mesihçi olmak önemliydi fakat Mesih'in tanrısallığı bambaşka bir kavramdı. Özet olarak insanoğlu ünvanı, Mesih'in fidyeyle satın alan kurtarıcı, acı çeken insan, gelecek olan yargıç ve yeryüzüne yüceliğiyle hükmedecek olan yönetici olduğunu gösterir.
Tanrı'nın oğlu.
Şimdi de Tanrı'nın oğlu deyimini ele alacağız. Bunu nasıl anlamamız gerekiyor? Kutsal üçlemedeki ikinci kişi olan Tanrı oğlu İsa Mesih, Tanrı'nın beden alıp yeryüzünde yaşamış olduğu öğretişinin baş kahramanıdır. İsa kutsal yazılarda Tanrı'nın oğlu olarak anılır. Baba insan olmamıştır. Kutsal ruh insan olmamıştır. Oğul insan olmuştur. Bazıları oğul kelimesini sadece bir anneden ve babadan doğan bir kişiye oğul denilebileceği yorumunu yapıyorlar. Bu kişilerin yürüttükleri mantığa göre İsa, Tanrı'nın oğlu olduğundan aynı zamanda Tanrı olamaz. İsa'nın sadece bir oğul olduğunu söyleyenler şöyle sorabilir. Başlangıcı olmayan bir oğul olduğunu hiç duydunuz mu? Bu şekilde akıl yürüterek yaratılmış olan oğulla yaratıcı babayı karşılaştırmak amacındalar. Tabii ki bu soru şu şekilde de sorulabilirdi. Başlangıcı olmayan bir baba olduğunu hiç duydunuz mu? Tanrı'nın oğlu yani huios terimi ve daha önce üzerinde durmuş olduğumuz insanoğlu terimi de Mesih'in tanrısallığını kanıtlayabilir. İnsanoğlu eşittir tam insanlık ve tanrılık. Tanrı oğlu eşittir tam tanrılık. W.G.T. Shedd şöyle diyor. Üçlü birlikteki ikinci kişiye verilen oğul ünvanı, özde var olan ve sonsuz olan bir ilişkiyi gösterir. Shedd'in açıkça söylemek istediği nokta, oğulun da baba gibi sonsuz olduğudur. Schultz'un da belirttiği gibi, Mesih'in oğulluğu ve birinci kişinin babalığı, özde ve konumda birisinin diğerinden aşağı olduğu anlamını taşımaz. Bodner ise şu yorumu yapıyor. Üçlü birlik öğretişi teolojik bağlamda baba ve oğul terimlerinin varlık kaynağı ve üstünlük taşıdıklarını gösterir. Aynı zamanda Semitik ve Doğu düşüncesinde doğanın benzerliği ve aynı olması ile varlığın eşitliği fikri baba ve oğulun birbirlerine itaatkar ve bağımlı olduğunu belirtir. Tabii ki kutsal yazılardaki sözlerin belli başlıklarını belirleyen Semitik yani Yahudiliğe ait bilinçtir ve kutsal yazıların Mesih'i Tanrı oğlu olarak tanımlamaları onun gerçek tanrısallığını gösterir. Hiçbir yaratıkla paylaşılamayacak eşsiz bir ilişkiyi gösterir. Bir oğul öz doğasında nasıl babasına benziyorsa yani ne kadar çok insansa Tanrı'nın oğlu Mesih de öz doğasında babası gibidir. Yani tanrısallık özüne sahiptir. Schultz şöyle diyor. Kutsal yazılarda örneğin meleklere, Adem'e, Hezekiel'e ve Mesih inanlılarına Tanrı'nın oğulları denilse de Mesih eşsiz ve özel bir oğuldur. Griffith Thomas, Tanrı oğlu ünvanının Grekçe kullanımında tanım edatı bazen her iki kelimeden önce bazen de hiç kullanılmadığını belirtir. Bu şekillerden Tanrı anlamına gelen birincisi, Yeni Antlaşma'da Mesih'i tanımlamak için 25 kere kullanılır. Bu ünvandan dolayı Yahudiler, İsa'nın ne demek istediğini anlamış ve onu hakaretle suçlamışlardır. Matta 26-63, Luka 22-70, Yuhanna 19-7. Mesihlik iddiası değil, tanrısallık iddiasında bulunuyordu. Rab kendi oğlunu başkalarının oğullarıyla aynı düzeyde sınıflandırmamıştır. Tersine, her iki kavram arasına bir mesafe koymuştur. Mesih'in öğrencileri, Tanrı oğlu olan Mesih'in sonsuzluklar tanrısı olduğunu anlamışlardı. Bu ünvanın kullanımı, Tanrı'nın beden alıp aramızda yaşamış olduğu gerçeğini kanıtlar. İnsanoğlu terimi, Mesih'in insan olduğu anlamına geliyorsa, Tanrı oğlu terimi de Mesih'in Tanrı olduğu anlamına gelir.